Ayrım 14.
İkinizin de çocuk olduğunu, kafasız olduğunu söylerim ama bir de çok acıktığımı söyleyebilirim. Ne kadar çabuk razı olursanız yemeğimizi o kadar erken yeriz. Margaret, hadi gidelim dedi. Benim arabaya üçümüz de sığarız. Sonra bana dönerek, işte diye ekledi. Nanin yatmıştır. Anahtarımı alın da kapıyı açarsınız. Bir daha da yitirmemeye gayret edin. Margaret'ı boğarcasına kucaklayıp öptüm. Bu sırada içeri giren Joseph halinden hoşnut bir adam havasıyla bana, ''Efendim bavullarınız hazır.'' dedi. ''Tümü mü?'' ''Evet efendim. Peki. Tümünü boşaltın. Gitmiyorum.'' 16. Bölüm. Armand bana, ''Bu ilişkinin başlangıcını birkaç satırla size anlatabilirdim.'' dedi. Ama benim Margaret'ın bütün istediklerine razı olmak için, Margaret'ın da artık yalnız benimle yaşamak için ne gibi olaylarda, ne gibi yollardan geçtiğini görmenizi istedim. Bana geldiği gecenin ertesi günü Manon Loso'ya ona gönderdim. O andan sonra sevgilimin yaşantısını değiştiremediğimden kendi yaşamımı değiştirdim. Her şeyden önce kabul ettiğim rol üzerinde beynimin düşünmesine zaman bırakmak istemiyordum. Çünkü elimde olmadan büyük bir üzüntü duyabilirdim. İşte onun için her zaman gayet sakin olan yaşantım birdenbire bir gürültü ve kargaşalık havasına büründü. Ne kadar çıkardan uzak olursa olsun bir kibar fahişenin aşkının hiç harcamasız olduğunu sanmayın. Sakın sakın. Localar, çiçekler, akşam yemekleri, kır gezintileri gibi insanın metresine hayır diyemeyeceği o binbir geçici hevesten daha pahalı bir şey olamaz. Size söylediğim gibi servetim yok benim. Babam C. nokta nokta kentinde defterdardır. Dürüstlüğüyle ün yapmıştır. Zaten sahip olduğu o ün sayesinde bulduğu gerekli güvenceyi verip o göreve atandı. Bu iş babama yılda 40 bin frank getiriyor. Orada çalıştığı 10 yıldan beri güvencesini ödedi. Bir yandan da kız kardeşimin çeyiz parasını biriktirmeye çalıştı. Babam dünyanın en saygıdeğer insanıdır. Annem öldüğünde 6000 franklık bir gelir bıraktı. İstediği işi elde ettiği gün babam bu geliri kız kardeşimle benim aramda bölüştürdü. Sonra da ben 21 yaşıma basınca o küçük gelire yılda 5000 franklık bir maaş ekledi. Bu gelirin yanına baroda ya da tıbbiyede kendime bir yer edinirsem 8000 frankla Paris'te rahat rahat yaşayabileceğim konusunda bana güvence verdi. İşte böylece Paris'e geldim. Hukuk öğrenimi yaptım, avukat oldum. Sonra da pek çok delikanlı gibi diplomamı cebime yerleştirip Paris'in gevşek yaşamına kendimi biraz kaptırdım. Harcamalarım pek alçak gönüllüydü. Ne var ki 8 ayda yıllık gelirimi harcıyordum. Yazın 4 ayını da babamın yanında geçiriyordum. Bu da sonuç olarak 12 bin franklık bir gelirim varmış gibisine geliyordu. Bana da iyi bir evlat ünü sağlıyordu. Üstelik bir metelik bile borcum yoktu. İşte Margaret'ı tanıdığım sıralarda durumum böyleydi. Tabii kabul edersiniz ki yaşayış hızım arttı. Margaret son derece kaprisli bir yaratıktı. Yaşamlarının oluştuğu binbir eğlenceyi hiçbir zaman önemli bir harcama olarak görmeyen kadınlar sınıfındandı. Bunun sonucu da benimle olabildiği kadar fazla zaman geçirmek istediğinden akşam yemeğini benimle yiyeceğini bildiren bir pusula gönderiyordu. Ama kendi evinde değil de ya Paris'te ya da Sayfiye'deki bir lokantaya gitmek istiyordu. Gidip onu alıyordum, yemek yiyorduk, tiyatroya gidiyorduk, çoğu zaman tiyatrodan sonra da kendimize bir ziyafet çekiyorduk. Böylece bir gecede 4-5 altın harcıyordum. Bu da ayda 2500 ya da 3000 frankı tutuyordu. Benim yılım 3,5 aya inmiş oluyordu. Ya borçlanmak ya da Margaret'ten ayrılmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyordum. Oysa ben bu sonucu olasılık dışında her şeyi kabul etmeye hazırdım. Bütün bu ayrıntıları size anlattığım için beni bağışlayın. Ama bunların anlatacağım olaylara neden olduklarını göreceksiniz. Bu söylediklerim gerçek yalın bir öyküdür. Ayrıntıların hiçbir aralığına, gelişmelerin hiçbir yalınlığına dokunmuyorum. Tümünü olduğu gibi bırakıyorum. Sevgilimi unutturmak için hiçbir şeyin üzerimde etkisi olmayacağından bana yaptırdığı harcamaları karşılamanın bir çaresini bulmam gerektiğini en sonunda anladım. Bir de bu sevgi beni müthiş heyecanlandırıyordu. O kadar ki Margaret'ten uzakta geçirdiğim bütün dakikalar bana yıllar gibi görünüyordu. O anları herhangi bir tutkunun alevinde yakmak, yaşadığımı anlamayacak derecede aşırı bir hızla yaşamak gereksinimini duydum. Küçük sermayemden 5-6 bin frank ödünç almaya başladım. Sonra da kendimi kumara verdim. Çünkü kumarhaneleri yıktıklarından beri hemen hemen her yerde kumar oynanıyor. Eskiden insan Frascati'ye girdiğinde servet kazanmak şansına sahipti. Para karşılığı kumar oynanırdı. Yitirince de kazanabileceğini düşünerek insan avunurdu. Oysa şimdi ödemelerde hala ciddiyetini koruyan kulüplerin dışında pek önemli bir para kazanılsa bile bunu alamayacağına hemen hemen herkes emindi. Bunun nedeni kolayca anlaşılır. Kumarı ancak büyük para gereksinimleri olan, sürdükleri yaşamı destekleyecek gerekli servetten yoksun gençler oynayabilir. Böylece kendilerini kumara verirler. Pek doğal olarak bundan şu sonuç çıkar. Ya kazanırlar ve o zaman yitirenler o beylerin atlarının, metreslerinin harcamalarını ödemeye yarar ki bu da hiç hoşa gitmeyecek bir durumdur. Borç altına girilir, yeşil çuhanın çevresinde başlayan ilişkiler, onurların, yaşamların her zaman bir parça lekelendiği, zarar gördüğü kavgalarla sonuçlanır. Dürüst ve namuslu davranınca 200 bin frank geliri bulunmamaktan başka bir kusuru olmayan dürüst ve namuslu delikanlılar tarafından insan iflasa sürüklenir. Kumarda hile yapan ve günün birinde zorunlu kaçışları ve geciken cezalanışları duyulan kumarbazlardan burada size söz etmenin hiçbir gereği yok. İşte ben de o hızlı, gürültülü, eskiden yalnızca düşüncesi bile beni ürküten o yanardağ gibi yakıcı, şiddetli yaşamın içine kendimi fırlattım. O düzen artık Margaret olan aşkımın kaçınılmaz bir tamamlayıcısı haline gelmişti. Ne yapabilirdim ki? Antin Caddesi'nde geçirmediğim geceleri evimde yalnız başıma geçirsem uyuyamıyordum. Kıskançlık beni uyutmuyordu. Beynimi ve damarlarımdaki kanı yakıp tutuşturuyordu. Oysa kumar yüreğimi kaplayacak ateşi bir an için başka yöne çeviriyor, kazancıyla elimde olmadan beni yakalayan, kıskıvrak eden o tutkuya atıyordu. Metresimin yanına gideceğim saat gelip çatıncaya kadar beni oyalıyordu. O zaman aşkımın şiddetini işte bundan anlıyordum ya, zaten ister kazanayım, ister yitireyim, hiç gözümü kırpmadan acımasızca kumar masasından kalkıyordum. Orada bıraktıklarıma, ayrıldıklarında benim gibi mutluluğa kavuşamayacak olanlara acıyarak hemen uzaklaşıyordum. Oynayanların çoğu için kumar bir gereksinimdi, benim içinse yalnızca bir ilaçtı. Margaret hastalığından kurtulunca kumar illetinden de kurtulacaktım. İşte bunun içindir ki bütün o gürültülü patırtı arasında oldukça büyük bir soğukkanlılıkla davranıyordum. Ancak ödeyebileceğim kadarını yitiriyor, yitirebileceğimden fazlasını da kazanmıyordum. Üstelik şans da yüzüme güldü. Hiç borçlanmıyordum, kumar oynamadığım dönemdekinden 3 kat fazla para harcıyordum. Margaret'ın binbir kaprisini hiç sıkıntı çekmeden karşılayabilmemi sağlayan bir yaşama karşı direnmek pek kolay bir iş değildi. Margaret'e gelince beni hala aynı derecede, hatta belki daha da fazla seviyordu. Daha önce de söylediğim gibi başlangıçta gece yarısından sabahın 6'sına kadar eve kabul ediliyordum. Sonraları arada sırada localara da alınır oldum. Daha sonra birkaç kez benimle akşam yemeğine geldi. Bir sabah saat 8'de ondan ayrıldım. Bir defasında da ancak öğleyin yanından ayrılabildim. Tinsel değişim oluşuncaya kadar Margaret'te fiziksel bir değişme meydana gelmişti. Margaret'i iyileştirme girişiminde bulunmuştum. Zavallı kızcağız amacımı kavradığından minnettarlığını bildirmek için körü körüne sözlerimi dinliyordu. Hiçbir sarsıntıya uğramadan, hiçbir çaba göstermeden rahatça onu hemen hemen eski alışkanlıklarından uzaklaştırmayı başarmıştım. Onu kendi doktoruma muayene ettirdim. Yalnızca dinlenme ve tam dinginlikle sağlığını koruyabileceğini bana söyledi. Böylece gece geç saatlere kadar uzanan akşam yemekleriyle uykusuzlukların yerine sağlığa yararlı bir rejimle düzenli uykuyu kabul ettirmeyi başardım. Margaret elinde olmadan kurtarıcı etkilerini hissettiği o yeni yaşama alışıyordu. Kimi geceleri evinde geçirmeye başlamıştı bile. Ya da hava güzel olursa bir lahor şalına bürünüyor, yüzüne bir peçe örtüyordu, gece Şanzelize'nin loş yollarında iki çocuk gibi koşmak için yaya olarak sokağa çıkıyorduk. Eve yorgun dönüyordu. Hafif bir yemek yiyor, bir parça piyano çalıyor ya da o zamana kadar hiç yapmadığı bir şey kitap okuyordu. Ondan sonra da yatağına yatıyordu. Her duyduğumda yüreğimi paralayan öksürükler hemen hemen tümüyle yok olmuştu. 6 haftanın sonunda kesin olarak feda edilen konttan hiç söz edilmiyordu. Margaret'la ilişkimi artık yalnızca dükten saklamak zorunda kalıyordum. O da ben oradayken çoğu zaman hanımın uyuduğu veya uyandırılmasını yasakladığı bahanesiyle kapıdan çevriliyordu. Margaret'ın edindiği mutlaka beni görme alışkanlığı ve hatta gereksinimi sonucunda ben de gerçekten usta bir oyuncunun tam masadan kalkacağı anda kumarı bırakıyordum. İyice hesaplanınca elde ettiğim kazançlarla 10.000 frank kadar bir paraya sahip olmuştum. Bu da bana bitmez tükenmez bir sermaye gibi görünüyordu. Her yıl babamla kız kardeşimin yanına gittiğim mevsim gelmişti, ben gitmiyordum. Onun için her ikisinden de sık sık beni yanlarına çağıran mektuplar alıyordum. Bütün o ısrarlara elimden geldiği kadar karşılık veriyordum. Hep sağlığımın iyi olduğunu, paraya gereksinimin bulunmadığını yineliyordum. Yıllık ziyaretimi geciktirişimden bu iki şeyin babamı bir parça avutacağını sanıyordum. İşte tam o sıralarda bir sabah parlak bir güneşle uyanan Margaret yataktan aşağı atladı, bütün bir gün onu kırlara götürmek isteyip istemediğimi sordu. Hemen Prudence'a haber gönderilip çağrıldı, üçümüz birden yola çıktık. Margaret daha önce o güzel havadan yararlanmak istediği için Bayan Duverno ile birlikte kırlara gittiğini Duke söylemesini Nanny'ne sıkı sıkı tembih etmişti. Duverno kadının varlığı yaşlı Duke'ü telaşlandırmamak için gerekliydi ama üstelik de Prudence o kır gezintileri için özel şekilde yaratılmışa benzeyen kadınlardan biriydi. Hiç bozulmayan neşesi, sonsuz iştahıyla eşlik ettiği kimselere bir tek bile sıkıntılı dakika geçirtmezdi. Yumurtaları, kirazları, sütü, fırında tavşanı, kısacası Paris dolaylarının geleneksel yemeğini oluşturan her şeyi ısmarlamasını pekala biliyor olmalıydı. Bize artık yalnızca nereye gideceğimizi düşünmekten başka yapacak iş kalmıyordu. Bizi dertten kurtaran da gene Prudence oldu. "Gerçek kırlık bir yere mi gitmek istiyorsunuz?" diye sordu. "Evet." "Pekala öyleyse Bougainville'de Pont de Jura, Dul Arnold kadının hanına gidelim. Armand, siz gidip bir araba kiralayın." 1,5 saat sonra Dul Arnold kadının hanındaydık. Bütün hafta boyunca otel, pazar günleri koltuk meyhanesi olan hanı belki bilirsiniz. Normal bir 1. kat yüksekliğindeki bahçeden şahane bir manzara görünür. Sol kolda Marli su kemeri ufku kapatır, sağ kolda manzara sayısız tepecikler halinde uzanır. Orada hemen hemen hiç akıntısı bulunmayan dere, geniş menevişli beyaz bir kurdele gibi Gabilson Ovası ile Crossy Adası arasında uzanır gider. Kıyısındaki yüksek kavakların ürpertisiyle söğütlerin mırıltısı bu akarsuyu sonsuza kadar avutur. Dipte geniş bir güneş ışığı altında kırmızı damlı küçük beyaz evlerle fabrikalar yükselir. Bunlar mesafenin uzaklığıyla sert ve ticari havalarını yitirerek görünümü kusursuz bir biçimde tamamlarlar. Daha da dipte puslar içindeki Paris. Prudence'un bize dediği gibi burası gerçek bir kırdı. Şunu da söylemeliyim, gerçek bir öğle yemeği yedik. Oraya borçlu olduğum bütün o mutluluğa duyduğum minnet duygusuyla söylemiyorum bunları. Ama berbat adına karşın Bougainville insanın düşünebileceği en güzel yerlerden biridir. Pek çok yer gezdim, birçok yere yolculuk yaptım, çok daha büyük şeyler gördüm ama onu koruyan tepenin eteğinde neşeyle yatan o küçük kasabadan daha sevimli bir şey görmedim. Bayan Arnold bizi sandalla gezdirmeyi önerdi. Margaret'la Prudence bu fikri sevinçle kabul ettiler. Kırlık yerleri hep aşkı ortak ederler ya, çok da iyi ederler. Mavi gökyüzü, mis gibi kokular, çiçekler, meltemler, kırların ya da ormanların görkemli yalnızlığı kadar hiçbir şey sevilen kadını çevresinden ayıramaz. Bir kadın ne kadar çok sevilirse sevilsin, ona duyulan güven her ne olursa olsun, geçmişi, gelecek konusunda size ne kadar kesin güvenlik verirse versin, insan her zaman az çok onu kıskanır. Aşık olduğunuzsa ama ciddi şekilde aşık oldunuzsa, bütününüzle onda yaşamak istediğiniz yaratığı herkesten ayırma, uzaklaştırma gereksinimini mutlaka duymuşsunuzdur. Çevrenizdeki her şeye ne kadar ilgisiz olursa olsun, sevilen kadın insanlar ve eşyalarla ilişkisinde kokusundan, varlığından bir şeyler yitirir sanki. Ben bunu öbür erkeklerin tümünden daha fazla hissediyordum. Benim aşkım alışılagelmiş bir aşk değildi. Rastgele bir yaratığın olabileceği kadar aşıktım. Ama Margaret Gautier'e aşıktım. Bu demekti ki Paris'te her adımda o kadının aşığı olan ya da ertesi gün olacak olan bir erkeğin yanı başından sıyrılıp geçebilirdim. Oysa köylük yerde hiç görmediğimiz, bizimle hiç ilgilenmeyen insanlar arasında ilk yazla bezenen, büyük kentin gürültüsünden ayrılmış bir doğanın bağrında aşkımı rahatça gizleyebilir, utanç duymadan, korkmadan sevebilirdim. Kibar fahişe orada yavaş yavaş yok oluyordu. Yanımda genç, güzel, sevdiğim, beni seven, adı da Margaret olan bir kadın vardı. Artık geçmişin kötülükleri, geleceğin bir tek bulutu yoktu. Güneş en masum, en saf nişanlıyı aydınlatacağı gibi sevgilimi aydınlatıyordu. Sanki Lamartine'in dizelerini anımsatmak ya da Scudo'nun ezgilerini söylemek için özel olarak yapılmışa benzeyen o son derece sevimli yerlerde ikimiz baş başa geziniyorduk. Margaret'ın üstünde beyaz bir giysi vardı. Kolumun üzerine eğiliyor, bir gün önce söylediği sözleri gece yıldızlı gökyüzünün altında yineliyordu. Ve dünya uzakta, gençliğimizin, aşkımızın güler yüzü tablosunu gölgesiyle lekelemeden yaşamını sürdürüyordu. Yanaştığımız adanın çimenleri üzerine boylu boyunca uzanmıştım. Daha önce onu tutsak eden bütün insani bağlardan kurtulan düşüncemi özgürlük içinde koşturuyordum. Karşılaştığı bütün umutları toplamasına izin veriyordum. O günün yakıcı güneşinin yaprak arasından bana ilettiği işte bu düştü. Bütün bunlara bir de şunu ekleyin. Bulunduğum yerden karşı kıyıda iki katlı, yarım daire şeklinde demir parmaklıklı bir kapısı bulunan son derece sevimli küçük bir ev görüyordum. Evin parmaklığının ötesinde kadife gibi parlak dümdüz bir çimenlik uzanıyordu. Binanın arkasında gizemli barınaklarla dolu, bir gün önce oluşan patikayı yosunlarıyla her sabah silen, yok eden küçük bir orman görünüyordu. Sarmaşık türünden çiçekler kimsenin oturmadığı o evin dış merdivenini tümüyle gizlemişti. Bitkiler ta birinci kata kadar bütün evi kucaklıyordu. O eve baka baka en sonunda benim malımmış kanısına kapıldım. Çünkü içine daldığım düşleri kusursuz bir biçimde özetliyordu. Margaret'la kendimi orada görüyordum. Gündüz tepeyi kaplayan ormanda, gece çimenlerin üzerindeydik. Acaba hiçbir yeryüzü yaratığı bizim kadar mutlu oldu mu diye kendi kendime soruyordum. Bakışlarımın belki de düşüncemin yönünü izleyen Margaret bana "Aman ne güzel bir ev" dedi. "Hani nerede?" diye atıldı Prudence'da. "Şurada." Margaret bunu söylerken evi parmağıyla gösteriyordu. "Olağanüstü" diye harkıldı Prudence. "Hoşunuza mı gitti?" "Hem de çok." "İyi öyleyse Duke'e söyleyin, size kiralasın onu. Mutlaka kiralar, ben eminim. İsterseniz bu işi üzerime alırım." Bu düşünce karşısında ne düşündüğümü sormak istermiş gibi Margaret yüzüme baktı. Prudence'un son sözleriyle birlikte düşlerim uçup gitmiş, beni pek sert bir biçimde gerçeğin ortasına fırlatıvermişti. Öyle ki sanki düşme sonucu hala sersem gibiydim. Ne söylediğimi bilmeden... Gerçekten de mükemmel bir fikir bu diye bir şeyler kekeledim. Sözlerimi kendi isteğine göre yorumlayan Margaret elimi sıktı. "Oldu, bu işi ben yoluna koyarım" dedi. "Acaba kiralık mı? Hemen gidip bakalım." Ev boştu ve 2000 franga kiralıktı. Bana "Burada mutlu olur musunuz?" diye sordu. "Buraya geleceğime emin miyim? Ama sizin için olmadıktan sonra kimin uğruna gelip de buraya gömüleceğim ben?" "Peki öyleyse Margaret, bırakın da şunu ben kendim kiralayayım." "Deli misiniz siz? Bu yalnızca yararsız değil, aynı zamanda da tehlikeli olur. Biliyorsunuz ki ancak bir tek erkekten armağan kabul etmek hakkına sahibim. Koca bebek, bırakın biz işleri yoluna koyalım. Siz hiç sesinizi çıkarmayın. Prudence hemen atıldı. Öyleyse boş iki günüm olunca gelip sizin yanınızda geçiririm. Evden ayrıldık. O yeni karardan söz ederek Paris'e dönüş yolunu tuttuk. Margaret'ı kollarımın arasında sıkıyordum. Arabadan inerken sevgilimin tasarısını daha kuruntusuz, daha sakin bir kafayla düşünmeye başlıyordum bile. 17. Bölüm. Ertesi gün Margaret Dük'ün sabah erken geleceğini söyleyerek beni gönderdi. Her akşamki buluşma saatini bildirmek için de Dük gider gitmez bir pusula yazacağına kesin söz verdi. Gerçekten de gün içinde bir pusula aldım, şunlar yazılıydı. Dük'le birlikte Bougainville'e gidiyorum. Bu akşam saat 8'de Prudence'da olun. Margaret akşam döndü ve beni bulmak için Bayan Duvernoy'un evine geldi. İçeri girerken, "İşte böyle, her şey yoluna kondu," dedi. "Ev kiralandı mı?" diye sordu hemen Prudence. "Evet, hemen razı oldu." Dük'ü tanımıyordum ama bu şekilde onu aldatmaktan utanıyordum. Margaret sözlerini sürdürdü. "Ama durun bakalım, tümü bu kadar değil ki. Daha başka ne var ki?" Armand'ın kalacağı yeri de düşündüm. Prudence gülerek, "Aynı evde mi?" diye sordu. "Hayır canım, Dük'le yemek yediğimiz Pont de Jour'da. Dük manzarayı seyrederken Bayan Arnold, ya adı Bayan Arnold'du değil mi, hesaplı bir dairesi olup olmadığını sordum. Tam da böyle bir dairesi varmış. Bir salon, bir antre, bir de yatak odası. Bu kadarı yeter gibi geliyor bana. Ayda 60 frank. Tümü de en üzgün bir kimseyi bile eğlendirecek, oyalayacak biçimde döşenmiş. Apartmanı tuttum. İyi etmiş miyim?" Margaret'ın boynuna sarıldım. Genç kadın, "Ne hoş olacak," diye sürdürdü sözlerini. "Siz küçük kapının anahtarını alırsınız. Demir parmaklıklı kapınınki Dük'e söz verdim. Eğer gelirse gündüz geleceği için anahtar olmayacaktır. Söz aramızda beni bir süre Paris'ten uzaklaştıran ve ailesinin bir parça ağzını kapatacak olan bu iş çok hoşuna gitti gibi geldi bana. Bununla birlikte benim gibi Paris'i o kadar çok seven bir insanın o kasabaya gömülmeye nasıl karar verebildiğimi sordu. Rahatsız olduğumu, bunun beni dinlendireceğini söyledim. Tam olarak inanmadığını, inanmış göründüğünü sanıyorum. O zavallı ihtiyarcık hep tetikte, hep kuşku içinde. Bu yüzden Armand'cığım çok dikkatli davranmalıyız. Çünkü mutlaka beni orada gözetleyecektir. Bana bir ev kiralamasıyla iş bitmez ki, borçlarımı da ödemesi gerek. Ne yazık ki oldukça kabarık borcum var. Bütün bunlar işinize uygun düşüyor mu? O yaşayış biçiminin arada sırada uyandırdığı kuruntuları, vicdan huzursuzluklarını susturmaya çalışarak evet diye yanıt verdim. Evi bütün ayrıntılarıyla, bütün köşe bucağıyla gezdik. Orada çok rahat edeceğiz. Dük her şeyle ilgileniyordu. "Ah sevgilim, hiç de bahtsız değilsiniz. Yatağınızı bir milyoner hazırlıyor," diye eklerken çılgın kız beni kucaklayıp öptü. "Peki ne zaman taşınıyorsunuz?" diye sordu Prudence. "Olabildiğince kısa bir zamanda." "Arabanızı atlarınızı da götürecek misiniz?" "Bütün evimi ve adamlarımı götüreceğim. Ben yokken benim apartmanla ilgilenirsiniz." Bir hafta sonra Margaret yazlık evine taşınmıştı. Ben de Pont de Jour'a yerleşmiştim. İşte o zaman size anlatmakta pek güçlük çekeceğim bir yaşantı başladı. Bougainville'de oturmaya başladığının ilk günlerinde Margaret alışkanlıklarını büsbütün koparıp atamadı. Ev hep şenlik halinde bulunduğundan bütün arkadaşları onu görmeye geliyordu. Bir ay süresince Margaret'ın sofrasında 8-10 kişi bulunmadan geçen tek gün bile yoktu. Öte yandan Prudence da bütün tanıdıklarını getiriyor, sanki ev kendisininmiş gibi onları ağırlıyordu. Düşündüğünüz gibi bütün bu harcamaları Dük'ün parası karşılıyordu. Bununla birlikte Prudence'ın arada sırada sözüm ona Margaret'ın adına benden 1000 frank istediği zamanlar oluyordu. Biliyorsunuz kumardan biraz kazanç sağlamıştım. Böylece Margaret'ın onunla benden istettiği parayı hemen Prudence'a veriyordum. Bendeki paradan daha fazlasına gereksinim duymasından korkarak ilk önce ödünç alıp kısa zamanda geri verdiğim kadar bir miktarı yeniden ödünç almak için Paris'e koştum. İşte böylece aylığımı hesaba katmazsak yeniden 10.000 frank kadar bir küçük servete kavuşmuştum.